9 Nisan Salı sabahından herkese günaydın ve merhabalar. Ben Yakup. Apostol 6.30 dinliyorsunuz şu anda. Umuyorum iyi bir zamanda ulaşıyordur sesim sizlere. Şu anda bu kaydı dinlerken eğer yoldaysanız iyi yolculuklar, tatildeyseniz keyifli vakitler, ailenizin yanındaysanız da hoş sohbetler diliyorum. Şimdiden bayramınızı da kutluyorum. Bugünün bülteni Esport Plus'la birlikte ulaşıyor. Dövüş sporları tarihinin en gösterişli etkinliklerinden biri olan UFC 300, en iyi dövüşçülerden oluşan kartıyla 13 Nisan'da T-Mobile Arena'da. Nereden izleyebilirim diye soranlar içinse cevap elbette Esport Plus. Esport Plus üyeliği hakkında ayrıntılar bültende. Türkiye gündemiyle başlayalım. CHP lideri Özgür Özel, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a verdiği röportajda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimleri aday gösterebileceğini söyledi. Özel, şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak, dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurdu. Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın adaylıklarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Hatay'daki seçim yenileme talebini reddetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, karar sonrası yaptığı açıklamada Hatay'da AK Parti'ye verilen mazbatayı meşru görmediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası yapılan ilk Merkez Yürütme Kurulu'nda seçim sonuçlarının nedenlerinin araştırılması için kurul oluşturulmasını istedi. 81 ilde sahaya inip araştırma yapacak olan kurul, 22 ilin yakın markaja alınacağını duyurdu. Özellikle CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat için özel bir çalışma yapılacağı belirtildi. Yerel seçimlerde Yozgat'ın Saraykent ilçesini kazanan MHP'nin adayı Ahmet Köroğlu, kendisinden önce iki dönem başkanlık yapan AK Partili Ahmet Öcal'la ilgili Saraykent'in belediyesi adeta birilerinin babasının kasası gibi fütursuzca, sorumsuzca oy devşirmek için talan edildi, dedi. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren 2023 Turkcell Süper Kupa mücadelesi, tarihin en kısa ve en tartışmalı Süper Kupa maçı oldu. Galatasaray'ın 50. saniyede Mauro Icardi ile bulduğu, ezeli rekabet tarihindeki en erken gol sonrası, Fenerbahçe'nin Şanlıurfa'ya getirdiği 19 yaş altı takımın futbolcuları, antrenör Zeki Murat Göle'den gelen talimatla sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan ve yardımcıları kısa bir süre bekleyip, Fenerbahçeli futbolcuların sahaya dönmeyeceği kesinleşince maçı tatil etti. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Müsabakada Galatasaray'ın hükmen galip ilan edilmesi bekleniyor. Haberin devamına bültenden ulaşabilirsiniz. Sırada dünya gündemi. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerji Kurumu, bir kez daha İHA saldırısına hedef olan Rusya kontrolündeki Zaporijya nükleer santrali ile ilgili nükleer kaza uyarısı yaptı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasından kısa bir süre sonra Rus kontrolüne geçmişti. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın bir gecede 24 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini, özellikle ülkenin güney ve doğusundaki kritik altyapıyı hedef aldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin Rusya ile olan ekonomik ilişkilerini hatırlatarak, Türkiye'nin arabulucu olmasının kendileri için yeterli olmadığını açıkladı. Avrupa Parlamentosu'nun sığınmacılar için giriş prosedürlerini zorlaştıracak göç ve iltica paktını oluşturan bir dizi yasayı oylayacağı duyuruldu. Avrupa Komisyonu'nun Eylül 2020'de yaptığı öneriyle oluşturulan yeni düzenleme, AB ülkelerinin sorumluluğu paylaşmasını gerektirecek göç politikalarını revize ediyor. Düzenleme kabul edildiği takdirde 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada iki taraf arasında yeni bir müzakere sürecinin olmadığını, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu şekilde algı oluşturduğunu söyledi. İran, Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail'in yurt dışı temsilciliklerini tehdit eden bir açıklamada bulundu. İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in danışmanı Yahya Rahim Safavi'nin açıklamasında, "Bundan böyle Siyonist rejimin elçilikleri güvende değil. İsrail korktuğu için 27 büyükelçiliğini kapattı," dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emur Abdullahiyan'ın Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceği duyuruldu. Nikaragua'nın Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması için açtığı davanın ilk duruşması Uluslararası Adalet Divanı'nda dün başladı. İsrail-Hamas gündemi. İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan birliklerinin azaltılacağını açıkladı. Buna göre İsrail ordusu Han Yunus çevresindeki askeri gücünü bir tugayla sınırlandıracak. Ordunun sözcüsü Yarbay Peter Lerner, pazar günkü açıklamasında Han Yunus'taki görevlerin tamamlandığını ancak Gazze'de ciddi bir gücün operasyona devam edeceğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Joy Gallant, ordunun Refah dahil gelecekteki görevlere hazırlık için Han Yunus'tan çekildiğini belirtti. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin abluka altındaki bölgede saklanmaya devam ettiğini ve onlara ulaşacaklarını söyledi. Haberin devamı için bültene ziyaret etmeyi unutmayınız. Ekonomi ve finans. TÜİK, Şubat ayında sanayi üretimi endeksinin aylık bazda %3,2, yıllık bazda ise %11,5 artış gösterdiğini duyurdu. Endeksteki yıllık artış da bir önceki yılın aynı döneminde yaşanan sert gerileme nedeniyle baz etkisi gözlemlendi. İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksinin Mart ayında bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla 51,6 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu. Endeks üst üste 3. ayında da eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşerek ihracat iklimindeki olumlu havanın güçlenerek sürmekte olduğuna işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik yapay zeka destekli çalışmaların tamamlandığını ifade ederek, temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan, düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz, dedi. Reuters'a konuşan Irak Petrol Bakan Yardımcısı Basim Muhammed, Kerkük-Ceyhan boru hattının bu ayın sonuna kadar yeniden faaliyete geçmeye hazır hale gelmesinin beklendiğini bildirdi. Yaklaşık 10 yıldır kapalı duran boru hattı, Türkiye'ye günlük 350 bin varillik petrol sevkiyatı yapabilecek kapasitede. Avro bölgesinde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, Mart ayında 4,6 puan artışla -5,9 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Endeks böylece Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine de kaydetmiş oldu. Son olarak iş dünyası ve teknoloji gündemi. Tayvan merkezli dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, Arizona eyaletinden fabrika kurması için ABD hükümetinden 6,6 milyar dolar bağış ve 5 milyar dolar kredi alacak. Toplamda 11,6 milyar dolar yatırım yapacak olan ABD hükümeti, ülkenin önemli teknolojik alanlarda üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkenin yapay zeka sektörünü canlandırmak ve yeni AI güvenlik enstitüsü oluşturmak için 1,8 milyar dolarlık bir fon hazırladığını duyurdu. Sağlık alanında çalışmalar yapan bilişim teknoloji şirketi Model N, yatırım şirketi Vista Equity Partners'ın neredeyse 1,25 milyar dolarlık yatırımıyla hisselerinin halka kapanması için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Microsoft, Londra'da ürün gelişimi ve araştırmasına odaklanacak yeni bir yapay zeka merkezi kurmayı planladıklarını açıkladı. AI merkezi, Google DeepMind'ın kurucu ortağı Mustafa Süleyman tarafından yönetilecek. 2018'de Tesla aracının otopilottayken kaza yapması sonucunda hayatını kaybeden Apple mühendisi Walter Huang'ın ailesi Tesla'ya tekrardan dava açtı. Pazartesi günü görülecek olan davada aile, şirketin otopilotunda yaşanan sistem hatasından dolayı Huang'ın öldürüldüğünü savunacak. 6.30 yayınlarında bir günün daha sonuna geldik. Ben Yakup. 9 Nisan Salı gününde gündeme ilişkin detayları, öne çıkan haberleri sizlerle paylaştım. Bugünün bülteni Esport Plus'la birlikte ulaştı. Şimdiden hepinize iyi bayramlar, iyi tatiller. Görüşmek üzere, hoşça kalın.